Merhabalar. Kuluçka Pod'un bu bölümünde ben Kaan Şeker.
Ben Görkem
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Bu bölümde Görkem'le istiyoruz ki Türkiye'de genç olmak ile Avrupa'da genç olmak arasında bir karşılaştırmalı bir değerlendirme yapalım. O yüzden bu bölümde Türkiye'deki gençlerin dertleri ve Avrupa'daki gençlerin dertleri üzerine bir program yapacağız.
Ya tabii ki bu program tamamen kişisel görüş üzerinden şekillenecek bir program. Yani çok oturup tamamen üzerine okuduğumuz, tamamen teorik olarak bir şeyler bildiğimiz ya da herkesin derdini dinlediğimiz bir alan olmadığı haliyle bu tamamen kişisel görüşler üzerinden şekillenen bir program olacak.
Başlayalım o zaman. Görkem, Avrupa tecrübesi yoğun biri olarak sana ben birkaç soru sorarak başlayayım.
Tabii ki.
Biz Kuluçka Podcast'in ilk bölümlerinde ve aslında her bölümde yeri geldikçe bu bağlamın altını çizmeye çalışıyoruz. Dertlerimizle çevrili olduğumuz bir yaşam söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'deki bir gencin, Türkiye'de yaşayan bir gencin dertleriyle herhangi bir coğrafyada yaşayan bir gencin dertleri arasında bir değerlendirme yapmak gerekiyor bu noktada. Bunlar birçok noktada örtüşüyor, benzeşiyor. Özellikle küresel düzlemde aynı dertleri yaşadığımızı dünyanın herhangi bir coğrafyasındaki biriyle, bir gençle aynı dertleri yaşadığımızı görebiliyoruz ama ülkelerin konumları itibariyle her coğrafyada aynı yoğunlukta hissedilmiyor bu dertler. O yüzden yani ilk soruyu şöyle açmış olayım. Hangi coğrafyada yani Türkiye'de mi Avrupa'da mı bir gencin dertleri hayatının büyük bölümünü işgal ediyor, daha çok yer tutuyor?
Yani burada bahsettiğimiz bireysel dertler anladığım kadarıyla. Çünkü yani işin politik dertler kısmına vardığımızda aslında aynı dertleri dünyanın birçok noktasında bulabileceğiz. Yoğunluğu değişse de. Aynı dertler dünyanın her noktasında aslında aynı hikaye. Ama bireysel işte bu bahsettiğimiz işte geçim derdidir, işte hayatta kalmaktır vesairedir, rahat hissetmektir, huzurlu hissetmektir vesaire gibi şeylere baktığımızda ya zaten
Bunlar
istatistikler
tabii aslında birbirinden azade şeyler değil
tabii ki de,
ama
tabii ki de.
şey
Ayrı
anlamında
ayrı değerlendirilmesi de gereken
evet.
şeyler. Ama zaten genç işsizlik rakamları doğrudan bize bir şey söylüyor zaten. Yani hani evet tabii ki dünyanın her alan bölgesiyle alakalı bir bilgi sahibi değiliz. Ama işte gözlem itibariyle de baktığımızda işte şu an İstanbul'da yeni mezun olmuş bir insanım. Şu an Almanya'da okuyorum. Ama işte benim arkadaş grubumun da çoğu üniversitelerinden mezun olduğu için görebiliyorum ki bu insanların bir şey derdi var. Ne yapacağım? Çok yoğun o itibariyle var. Yani hala işte biz Haziran döneminde mezun olduk ve işte geçen hafta Kadir Üniversitesi'nden mezun olan arkadaşlarımla buluştuğumda hala neredeyse hiçbiri iş bulamamıştı. Hala iş arıyorlardı. Yani baktığımda ki bu çocukların ortalamaları iyiydi, işte okul süreci içerisinde yaptığı işler iyiydi vesaire falan filan sektör içerisinde iyi işler yaptı.
İş beğenmiyorlardır.
Ha mesela yani. Ama yani şey bir arkadaşımızın bir videosu vardı. Artı 90'da yayınlanan.
İyice şey
Alanında
oldu.
iş bulamayanlar hukuk bölümünde.
İyice
Orada
viral
şey hikayesi
oldu.
vardı. Orada bir ama arkadaşımızın anlattığı
Gerçekten bunu yapmaya devam edecek misin?
Kaan'ın anlattığı şöyle bir hikaye vardı. Ben 4 yıldır bir şey için çabalıyorum. Bir şey için okuyorum. 4 yılımı harcıyorum. Bu 4 yılda emek veriyorum buna. Bir para harcıyorum. Zamanımı harcıyorum. Yani 4 yılımı kaybediyorum. Haliyle birisi bana gel işte şu paraya işte şu kadar zamanını buraya ayır dediğinde ben bu işi seçme veya seçmeme hakkına sahibim. Çünkü ben bunun için bir çaba vermişim. Bir
Yani
şeyler harcamışım.
ilk defa videonun en azından birileri videoyu anlamış. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü o videonun altında yapılan yorumlar şeyler hani çok böyle olumlu yorumları da şey
Ya
yapmıyordu.
kendini geliştirseydim böyle olmazdı. Okulun kariyer gruplarında çalışsaydım böyle olmazdı.
Olumlu yorumlar da çok ilgimi çekmediği için hep olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum böyle daha keyifli oluyor falan. Şey de çok can sıkıcı yani orada gerçekten insanların izlemediği ya da izleyip de anlamadığını düşündüğün nokta çok problem yaratıyor. Bu bana atıf yaptığın yere dönecek olursak. Almanya'da ya da işte Erasmus yaptığın Hollanda'daki arkadaşların özelinde orada tablo daha mı farklı yani?
Yani tablo aslında daha mı farklı kısmı biraz...
Yani üniversiteyi bitirmiş herhangi birinin hayata yönelik kaygılarının olması, geleceğe ilişkin endişeler taşıyor olması çok olağan. Yani tabii sonuçta hayatınızda bir yol çiziyorsunuz, yol çizeceğiniz bir noktadasınız, bir eşiktesiniz evet. aslında. Ve bu noktada dünyanın hangi coğrafyasında olursanız olun sizi bir kaygının bekliyor olması, sizi bir umutsuzluğun veya aynı oranda umudun bekliyor olması çok normal. Ama
şöyle bir ayrım orada, söz konusu. Orada şöyle bir ayrım söz konusu. Buradaki arkadaşlarımızın tamamına neredeyse baktığımızda o ilk adımı nereden atacakları kısmı çok problemli noktaya düşüyor. Çünkü ilk adımı atacakları yol onlar için açık değil. Bunun için ya gerçekten hani kendisini piyasaya adamış olması ve işte o bağları, işte o network ağını, işte çok sevilen o network ağının kurulmuş olması gerekiyor. Ya zaten üniversite boyunca çalışmış olması, işte o üretim ilişkisine zaten daha önceden girmiş olması gerekiyor. Yani onun dışında o ilk adım atmak burada her zaman çok daha zorlu. Ama oradaki insanların birçoğu işte şey döneminde, okul döneminde, en azından bu benim bireysel gözlemim tabii ki de, en azından oradaki tanıştığım insanlar üzerinden konuşabilecek olursam, daha sevdiği işleri yaptığında, daha hobi olarak değerlendirilebilecek işleri yaptığında, işte politik çevreleriyle çalıştığında vesaire falan filan, okul bittikten sonra o ilk adımı atacak yeri bulamama gibi bir sorunla karşılaşmıyor genel itibariyle.
Karşılaşmıyorlar diyorsun.
Ya benim en azından tabii ki bireysel yorumum bu şekilde. Tabii ki ülkeyle alakalı çok derin bilgiye sahip değilim. İşte müthiş raporlar okuduğumu söyleyemem. Bu tamamen benim işte arkadaş çevremden kaynaklı bir durum da söz konusu olabilir. Ama bu insanların işte o ilk adımı nereden atacağım? O ilk adımı atabileceğim mi gibi bir derdi yok. Gerçekten şeye düşmüyorlar. İşte 6 ay sonra benim üniversitem bitiyor. Son dönemimdeyim. Abi mezun oluyorum, artık öğrenci değilim, işte burslarım kesiliyor, ailem bir noktada, yardımım bir noktadan sonra kesilmeye başlayacak. Ben ne yapacağım gibi bir kaygı içerisine girmiyorlar. Çünkü o adım atabilecekleri alan onlara açılmış anladığım kadarıyla.
Genel itibariyle böyle bir izlenim var yani.
Kesinlikle. Ki şey de çok yoğun
ki
şekilde hissedilebiliyor.
Şimdi şöyle de düşünmek lazım, bilmiyorum sağlıklı bir değerlendirme olur mu ama. Şimdi senin... bu izlenimi yapabileceğin arkadaş çevren, özellikle İstanbul üzerinde ya da bizim bulunduğumuz çevre itibariyle şunu söyleyebiliriz. İstanbul'un ve Türkiye'nin görece iyi okullarında okuyan, iyi bölümlerinde okuyan
evet, bahsettiğimiz
bir,
insanlar
hani bir o anlamda içinde bulunduğumuz çevre de çok şey bir çevre. Türkiye'nin bence çok ciddi bir bölümünü yansıtmayan bir çevre.
Kesinlikle yani bahsettiğimiz insanlar Galatasaray Üniversitesi'nden, işte İstanbul Hukuk'tan vesaire vesaire, ya da işte ne bileyim iletişim fakültesi dendiğinde hani her ne kadar özel bir üniversitesi olsa da Kadir Has Üniversitesi vesaire iletişim fakültesi alanında çok kıymetli bir üniversite. Baktığımızda o senin şey itibariyle dediğin gibi o büyük bir kitleyi yansıtmayan, aslında daha görece daha iyi eğitim almış, belki hani daha o noktadan bakılabilecek. Hani o sadece, tabii ki bu sadece diploma üzerinden yapılan bir yorum ama bu şekilde.
Şey için söylemeye çalışıyorum aslında, yani sen işte Hollanda'da Groningen'de Erasmus yaptın. Şimdi Almanya'da Bremen'de yüksek lisans yapıyorsun.
Ülkelerin en iyi üniversiteleri,
ülkelerin en iyi
şeyleri değil.
Yani en Groningen tamam belki üniversite şehri o anlamda. Ama Hollanda içerisinde top okulların olduğu bir yer değil.
Tabii ki de.
Bremen de keza öyle. Tamam, gittiğim bölüm kendi alanında saygın şeylerden biri ama.
Ama çok daha iyi üniversiteler alabiliyorsun.
O değerlendirmeyi yani kurduğunda karşına bir denklik çıkmıyor.
Kesinlikle.
Burada mesele gittiğin yerlerin görece taşra olmasından mı ileri geliyor acaba? Bu bir soru. İkincisi yoksa bu zaten şeye de vurduğunda... büyük şehirlere vurduğunda o anlamda ya da büyük eyaletlere vurduğunda da bizi yine aynı oranda olumlu bir tablo bekliyor mu mesela Avrupa üzerinde?
Ya bu çok güzel bir soru ama...
Bende cevabı yok mu?
Kesinlikle, yani bu çok gerçekten güzel bir soru ama gerçekten bunun cevabı bende yok hani baktığımda. Ama ya Türkiye nezdinde bir yorum yaptığımızda işte biraz daha bir görece taşra olarak adlandırabileceğimiz üniversitelerden mezun olan insanlar da aynı problemleri yaşıyorlar. Yani bu sadece İstanbul nezdinde işte o İstanbul'un getirdiği kaos ortamının getirisi bir şey değil. Hani evet İstanbul'da iyi bir üniversiteden mezun oluyorsun ama işte yok rekabet çok fazla, işte çok fazla şey var falan filan. Bu işin farklı bir boyutu ama işte Türkiye'deki daha biraz daha işte taşra diyebileceğimiz belki üniversitelerden mezun olan insanlarda da aynı durum söz konusu. Evet belki şehirlerindeki tek üniversite o. İşte yerlerine seçilebilecek çok fazla eleman yok o bölge içerisinde. O bölgeye dönmek isteyen de çok fazla insan yok. Daha iyi üniversitelerden eğitim almış. Ama aynı kaygıları, aynı korkuları o insanlar da paylaşıyor. Yani baktığımız zaman işte Bilecik Üniversitesi'nden bir sürü arkadaşım var. İşte Eskişehir kabul edilebilir mi bilmiyorum. Hani o şeyin getirisi olarak, o çeşitliliğin getirisi olarak. Eskişehir aynı şekilde. Ya da işte Erzurum'dan da aynı şekilde mezun olan arkadaşlarım var. Ve aynı hikayeleri aynı
Erzurum'dan mezun olan arkadaşım da.
Aynı hikayeleri onlarda da hissedebiliyorsun. Yani bu insanların şey gibi bir derdi de yok. Hani İstanbul'a döneyim, böyle müthiş maaşlara başlayayım, müthiş işte o beyaz yaka rüyasını yaşayayım falan gibi derdi de yok. Yani aslında üniversite okudukları şehirde de iş bulmaları düzleminde kalabilecek insanlar. Ama o alan da onlar için açılmıyor.
Yani aslında bu İstanbul'a dönük yığılma yalnızca şeyden ibaret değil. İşte özellikle videonun altındaki yorumlardan da gördüğüm çok geniş bir algı şunu söylüyor. Diyorlar ki bu arkadaşımız da gitsin başka şehirde iş bulsun. Herkes İstanbul'da iş bulmaya çalışırsa böyle olur. Şimdi bir noktada benim videoyla hiç alakası yok onun ama bir noktada ciddi bir şey var, temeli var bu görüşün. Çünkü gerçekten o kalkınma dediğin mesele Türkiye coğrafyasında her bölgeye eşit dağılmadı.
Kesinlikle.
Gelir adaleti.
Her şehre eşit dağılmadı.
Her şehre eşit dağılmadı. Batı ile Doğu arasında çok ciddi bir o anlamda. Hem gelişmişlik hem kalkınma farkı var. Yani insanların İstanbul'da iş arıyor olmaları ya da İstanbul'a göç ediyor olmaları bahsettiğim beyaz yaka rüyası yaşamak ya da İstanbul hayallerimin şehri, bu yüzden burada yaşamak istiyorum olmuyor çoğu zaman. Yani İstanbul'un gerçekten ciddi bir rakamdı. Verinin şeyini bilmiyorum şu an doğruluk payını ama işte 3 milyona yakın insanın deniz görmediğinden bahsediyor. Yani bu insanın, 3 milyon insan deniz görmeden bu şehirde yaşıyorsa bu şehirde yaşama arzusundan ileri gelmiyor demek.
Kesinlikle.
Ki tüm heves, tüm istek. Çünkü insanlar o ekmek paralarını, işte hayatlarını idame ettirebilecekleri işleri bir şekilde gelişmiş yerlerde arıyorlar. O yüzden Taşlı'da okumuş bir çocuk da günün sonunda iş bulamadığında sırtına bavulunu alıp Haydarpaşa'ya şey yapmıyor bizim filmlerimizdeki.
Seni yeneceğim İstanbul.
Namus Kareski gibi Haydarpaşa'ya şeye geliyor. Hayatını idame ettirebilecek
ama işte
iş
İstanbul'a geldiklerinde geliyor. De aynı hikaye onları karşılıyor aslında ya şu noktada. Bu da İstanbul'un işte o doygunluğundan kaynaklı bana kalırsa. İşte her tarafında üniversite, her tarafında mezun insan kaynağın insan olmasından kaynaklı olarak her ne kadar iş olanlar çok daha fazla gibi gözükse de o yığılmadan kaynaklı olarak İstanbul'a sana bu fırsatı sunmuyor. Haliyle üniversite mezun olan bir insanın işte okuduğu görece daha gelişmemiş bölgede de iş bulma imkanı kalmıyor. Haliyle şeyde de işte daha bölgeye hakim, daha bölgede içerisindeki bağlantıları gelişmiş olan üniversiteden mezun olan insanlarla kapışma durumu söz konusu olmadığı için işte bir ümitle geldiği Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde de şey kalmıyor. Çok fazla şansı kalmıyor. Haliyle yapabileceği hiçbir şey kalmıyor.
Aynen öyle. Yani rekabet edebileceği bir şey yok. Durum yok ortada. Çok o anlamda ciddi bir azınlığın bu imkanlardan faydalanabildiğini söylüyoruz. Şey içinde, yani bu grev kırıcılık dediğimiz kavram tüm grev şeylerinde, süreçlerinde işçiyi terbiye etmenin araçlarından biri. Yani o greve çıkan işçiyi terbiye etmenin araçlarından biri. Neden? Çünkü orada daha ucuza çalışacak birilerinin varlığı işverenin elini rahatlatan bir şeye sebebiyet veriyor. Haliyle Taşra'dan gelen biri, iş aramak için, hayatını sürdürmek için gelen biri bu sefer o hakkını arama arzusunda olan işçinin de terbiye edilmesinin en büyük şeyi oluyor, imkanı. Yani tam bir kurucu dışarısı yani. Yani onun oradaki varlığı senin güvencesizliğe, işte senin yüksek çalışma saatlerine, senin düşük ücrete tamam olmamana demek. Kabul etmen demek. Çünkü orada dışarıda
çünkü farklı bir alternatifin yok.
Şey var. Senin yok ama işverenin var. İşverenin var. Yani tüm sektörler itibariyle de işte işin doğası gereği vasıfsızlaştırmanın da egemen olduğu, kişiliksizleştirmenin söz konusu olduğu işin tanımı gereği bir tabloda da zaten işten çıkardığı kişiyle işe alacağı kişi arasında çok ciddi bir kalifikasyon farkının olmasına gerek de olmuyor yani. Win-win durum. Tamamen win durumu yani.
İşveren için tamamen bir win durumu.
Peki şeye dönelim. Yani sınırların ötesine taşıyalım. Bu işte vasıfsızlaşmadır vesaire, tüm bunların benzer şekilde orada da yaşandığı aşikar. Yani bu küresel bir problem. Küresel bir sorun zaten. Türkiye üzerinde problem değil ama en başa dönecek olursak, Avrupa'da yaşayan bir gencin En başta üniversite hayatı zaten şey geçmiyor. Buradaki ne denk bir biçimde geçmiyor. Yani burada işte yemekhane zamlarından tutun, temel öğününü alabilmesi, öğrenci fiyatıyla alabilmesi. Yani ücretsiz aldığım bir tablo bile yok zaten bir devlet üniversitesinde.
Ki özel üniversiteleri açmıyorum bile.
Özel üniversitelere hiç girmeyelim. Ücretsiz aldığım bir tablo da yok ortada. Para vererek alıyorsun öğrenci ücretiyle. Onun da ortadan kaldırılmaya çalıştığı bir düzlemde. İşte bir öğrenci arkadaşımız intihar etti. Hayatını kaybetti. Burs imkanları ortada. Üniversite öğrenci sayısının şeyiyle birlikte kimin aldığı konusunda en ufak bir tahmin yürütemediğim KYK bursu var mesela. Yani kim alıyor bu
KYK
burslar?
bursuyla alakalı çok saçma bir hikaye anlatacağım sana. Şöyle bir durum var.
Şu aha, sen hikaye anlatmadığın şeyi söyleyeyim. Hani oradan da devam edersin. Yani bu Almanya'da, Hollanda'da bu burs meseleleri öğrencilerin hayatlarını öğrencilik statüsündeyken devam ettirme koşulları arasında ne gibi farklar var yani? Bu
Ne
nasıl
gibi?
bir dert burada bir derdin varlığı söz konusu mu? Onu merak ediyorum.
Ya önce şey anlatayım. Şu KYK ile alakalı bir anımı anlatayım. Bir özel üniversitede işte tam burslu okuyan bir arkadaşım var. Kendisi PDR bölümünde okuyor. Ve şey, üniversitenin ilk yılında...
Ben tanıyorum galiba.
Yok, tanı yok sen de
Aa,
tanımıyorsun.
tamam.
Yok, sen tanımıyorsun. Üniversitenin ilk yılında şeye başvuruyor. KYK'ya başvuruyor. İşte belgeleri gönderiyor vesaire falan filan. Gelen dönüt, sana burs veremeyiz, kredi ister misin? Vesaire gibi bir dönüt de geliyor. Arkadaşımız krediyi kabul etmiyor. Sonra bir sonraki yıl tekrar başvuruyor. Aynı şeyler. Bu arada işte yeni bir ev alma durumu, işte ev satma durumu, araba alma, araba satma durumu ya da herhangi babasının ailesinin işinde bir değişim oranı yok.
O da yok.
Ama bu ikinci senesinde başvurduğunda burs kazanabiliyor. Ha mesela bu benim için çok anlamsız bir noktada. Yani bu insanın bursa ihtiyacı varsa en başta bunun zaten belirli olması gerekiyor. Yani bu şey üzerinden belirlemek çok saçma geliyor bana. İşte her yıl işte 100 kişiye burs veriyoruz. Durumu en kötü olan 100 kişiyi seçeceğiz. Böyle bir hikaye saçmalığın daniskası bana kalırsa. Bir insanın bursa ihtiyacı varsa bursa ihtiyacı vardır. Yoksa yoktur. O sıralamada ne kadar ileride geride olması işte çok sıkıntılı geliyor. Tabii ki burada işte yok işte devlet kaynakları vesaire falan filan işte ayrılan bütçe falan gibi şeyler söz konusu. Ama baktığım noktada şey yani bu insanın geçen yıl da bursa ihtiyacı vardı. Çünkü ailesinden alabildiği para aynıydı. Bu yıl da ailesinden alabildiği para aynı. Ve şey ama bu yıl burs alabiliyor. Neden? Çünkü işte belki yığılma daha az. Belki başvuran insanların işte geliri daha şey gelir düzeyi daha yüksek bu yıl. Ona göre sıralamada belki öne geçti falan filan. Neye göre belirleniyor onunla alakalı da bir fikrim yok ama tahminim bu
Yani
şekilde.
şu an 500 lira mı? Son şeyi bilmiyorum KYK'nın son rakamını da. 500-600 lira arasında bir bantta olabilir. Ya da 4, yani 500 civarında diye hatırlıyorum. 500 lira zaten
Geçinebileceğin bir yani
rakam değil
Türkiye'nin
yani.
hiçbir yerinde 500 lirayla
Yani
geçinemezsin.
evet hani şu
Hani şey
an
geç
sadece İstanbul'u falan
İstanbul'u
geçtim.
falan geç Türkiye'nin hiçbir yerinde geçinebileceğini düşünmüyorum ben bir
Yani
insanın 500
500
lirayla.
lirayla yani.
Ki işte tekrar yurt dışına döndüğümüzde yine Hollanda ve Almanya'da hikayesine döndüğümüzde Hollanda ile alakalı çok yorum yapamayacağım çünkü orada Erasmus. Aynen orada
Takıldın
takılıyorduk işte Erasmus'lar falan filan zaten. İşte Erasmus bursları falan filan insanların işte çok da şey değildi. Lokal öğrencilerle
orada. Lokal
alakalı
öğrenci yok muydu? Ha, onu
çok
soracaktım.
fazla yoktu bölüm işte daha Erasmus ağırlıklı bölümdü vesaire. Evet birkaç arkadaşım vardı ama onlarla da gidip burs konuşmadım hiç o dönem. O dönem
Evet,
takılıyorduk.
doğru.
O dönem gençliğimizin hızlı dönemleri. Ama şimdi Almanya üzerinde mesela buna baktığımda gerçekten şey insanların yani etrafındaki insanların neredeyse hepsi burslarla geçiniyor. Neredeyse hepsi burslarla geçiniyor.
Burslarla geçinmek dediğin şey
Ya
ne demek?
burs alıp geçinebiliyor. Bu şey de aynı şekilde kredi alan da var. Hani geri ödemeli bir burs seçeneği de var. Ama işte okulundan insanlar okullarının ayrı burs, okul üzerinden ayrı burslar, işte devlet üzerinden ayrı burslar vesaire alıp gerçekten geçimini şey üzerinden ailesinden para almadan gerçekten o kredilerle, burslarla geçindirebiliyor. Şu
Ortalama
an
ne kadar mesela geçim şeyi bir
ya benim bu Almanya'da işte
Bremen
şehir
özelinde
için
örneğin.
değişiyor ama Bremen'de mesela 800-850 euro civarı bir şey.
800-850 euro
Evet.
ortalama
Asgari
geçim.
ücrette 1251 euro civarı bir şey mesela. 800-850 euroya bir öğrenci işte gayet rahat bir şekilde
Kirası
işte kirası işte yemeğidir şeyidir ki örneğin ben de bu civarda bir ücretle geçiniyorum şey üzerinde Bremen üzerinde ve şey
İBAN
yani tabii ki yardım her zaman
paylaşalım
değil. Ama şöyle mesela yani ben gerçekten şey evde 5 yıldır senle yaşıyorum, 5 yıldır birlikte yaşadık. Evde yemek yapan bir insan değilim. Ya da yaptığımda da işte hazır ürünler üzerinden yapıyorum. Ve şey...
Ben yumurta kırabileceğini bile düşünmüyorum.
Ha mesela ya. Geçen köfte yaptım, bunu anlatırım nasıl. Neyse. Ya gerçekten işte evde yoğun olarak evde yemek yapmamama, evde yemek yemiyor olmama rağmen evde yemek yiyorsam da işte hazır pizzadır, odur budur falan filan daha işte Türkiye'de daha pahalı, yine de evde yemek yapmaya göre daha pahalı sayılabilecek şeylerle hem hayatımı geçindirip hem kiramı verip hem işte dışarıda takılıp ekstra bir şeyler yapabiliyorum işte, ya da işte ekstra bir kıyafet alacak param da kalıyor yani. Ha ya da yurt dışında farklı şehirlere gidebiliyorum işte işte konserlere de gidebiliyorum falan filan. Yani bunlara para ayırabiliyorum. Şimdi şey düşündüğünde, hatta işte o yemek harcamanı da normal seviyeye düşürdüğünde, işte okulunda daha fazla yediğinde, işte ya da okul menülerinde daha fazla yediğinde ya da evinde daha fazla yemek yaptığında çok daha rahat geçinme gibi bir şansın söz konusu. Haliyle insanlar bu paraya geçinebiliyor ve burayı burslarla veya kredilerle haliyle temin edebiliyor.
Euro burs bulabiliyor bu insanlar.
Evet, genel itibariyle. Şey ya bu tabii ki yine şey tamamen benim etrafımdaki insanlarla alakalı yani bir yorum ama
ortalama
herkes yapabildiğine göre etrafındaki
asgari şey, ücretin 3'te 2'si gibi bir şeye tekabül ediyor.
Evet.
Yani, burada asgari ücretin 3'te 2'sine vurduğunda 1200-1300 lira gibi bir şey olması lazım. 1200-1300 lira yine İstanbul'da çok zor.
Evet.
Hayatını idame ettirmen için.
Yani yine Türkiye'nin belki belli bölgelerine geçebilirsin.
Yani evet. Anadolu'da en azından 1200-1300
lira. Öğrenci olarak yaşayabilirsin.
Yaşayabilirsin yani. Ki biz üniversiteye başladığımızda da 1200 lira ya, iyi yaşayabilirdin yani. Yaşanırdı. Güzel
yıllar. Yani şey gerçekten işte burslarla geçinebiliyorlar.
Bu çeşitliliği işte özel kurumlar mı veriyor? Hayırsever iş insanları mı veriyor? Bölümlere özel burs imkanları mı var? Yoksa devletin ayrı, mesela Sinem Fransa'da Erasmus yaparken
konsolosluk üzerinden
şey vardı. Kira yardımı yapıyordu mesela. Kira bursu gibi bir şey alıyordu. 150-200 euro mu ne? En azından kira kaldığı yurdun büyük bir kısmını karşılıyordu mesela o imkan. Hani öyle bir şey var mı, imkan var mı?
Yani şöyle
nasıl çeşitleniyor bursun?
Yani benim tabii ki yine o şey hem Almanca bilmememden kaynaklı hem de işte Alman sistemine çok yabancı olmamdan kaynaklı tamamen tüm her şeyi bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla üniversitelerin özellikle bir şeyi var. Üniversitelerin bölümleri özel açtığı burs programları var. Ya Türkiye'de bilmiyorum, böyle bir şey çok söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Üniversite nezdinde işte öğrenciye geçim için burs veya herhangi bir para bağlanma durumu.
Yani şey konusunda vardı, TÜBİTAK'ın temel bilimler için mesela fizik, kimya, biyoloji
seçtiğinde. Tekstil mühendisliği için mesela işte kurumların vesaire açtığı burslar var. Ama onun dışında her bölüm için şey bölümler üzerinden işte okul üzerinden, okula ayrılan para üzerinden mi geliyor bu, yoksa okulun döner sermayesi üzerinden mi geliyor? Nereden geliyor bilmiyorum.
Ama tabii TÜBİTAK'ın ve YÖK'ün o projeleri daha çok tercih edilmeyen bölümlere özgü şeyler yani.
Evet. Buradan gerçekten her bölüm için neredeyse şey bulabiliyorsun. Okul üzerinden burs bulabiliyorsun. Onun yanında işte yine devlet bursları yine söz konusu. Bildiğim kadarıyla her şehirde var mı bilmiyorum ama mesela Bremen nezdinde şey var. Kayıt ayak bastı parası diye bir hikaye var mesela.
Ne güzel.
Şey Bremen şehrine okumaya geldiysen ve şey o şehre ilk defa kayıt oluyorsan, şehre gittiğinde kayıt olma işte buradaki ikametgahını aldırma gibi, sana şey veriyor mesela bir seferlik Bremen için, mesela bu 200 euroydu diye hatırlıyorum, şimdi yalan olmasın, ya 150 ya 200 euroydu bir seferlik de olsa mesela, böyle bir imkan mesela ilk taşınma sürecinde, çünkü şey hatırlıyorum, ilk taşındığımızda mesela işte emlakçıya para vermen gerekiyor, işte eşya taşıman gerekiyor, işte ilk kira veriyorsun, o oluyor vesaire falan filan. Haliyle böyle bir ayak bastı parası gibi bir hikaye mesela şey tarafından, kurum belediye tarafından sana veriliyor olması şahane bir iş mesela yani. Hani bir seferlik de olsa o ilk taşınma sürecini rahatlatan bir iş yani. Ki şehre taşınanların da büyük bir çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğunu düşündüğünde çok mantıklı bir noktaya geliyor. Yani bu öğrenciler çünkü ev tutacaklar. İşte depozito ödemeleri gerekiyor. Öyle ki böyle bir hala bir yüklü harcamaları var. Evet belki şey meblağ,
bir miktar ama
meblağ düşük gelebilir. Ama zaten şeye baktığında ev kiraları da işte 290 euro, 250 euro, 300 euro falan filan. Oda tuttuğunda yine öğrenci için
yarısını
düşünüyor. Hayır, depozito olur için işte zaten tek başına da eve çıkmadığı için en azından depozitosunu ve belki ilk kirasının bir kısmını belki oradan ödeyebileceği bir sisteme denk gelebiliyor. Yani hani o girişi de kolaylaştırıyor. Hani ailenden işte 5000 lira burada Türkiye'de mesela bir ev tutacaksan tabii ilk kirayı verme. İstanbul nezdinde konuşuyorum tabii ki.
Yani.
İşte emlakçı parası, ilk bir kira emlakçıya, bir kira depozito, bir kirada ilk kira derken falan kişi başı 5000'lik oluyorsun yani.
3 kira ödemen gerekiyor. Aynen. Başta nakliye masrafı falan her şey. Hadi eşyaları sağdan soldan eşten dosttan buldun da Yani şey hesaba kattığında dediğin gibi 4 kira 5 kira gibi bir rakam ortaya çıkıyor.
Kesinlikle.
Yani o da altından kalkabilecek bir rakam değil.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani onun dışında işte dediğim gibi üniversite üzerinden burs bulunabiliyor. Hatta şey her yıl üniversitelerin şeyleri oluyor. Sınırlı sayıda işte mesela bir bölümde diyelim sallıyorum 10 kişiye ya da 20 kişiye şey açıyor. Burs başvurusu kaydı açıyor. Ve şey işte bilgilerini atıyorsun vesaire falan filan. Neden para ihtiyacı? Bu arada
Kim
şey de
açıyor?
diyor,
Okul mu
ortalamadan diyor
açıyor?
da üniversite açıyor direkt.
Üniversite açıyor.
Ve şey diyor mesela işte neden bu paraya ihtiyacım var? Hani şey ya da şey ortalama vesaire falan filan yine evet elbette bir kıstas. Başarı durumum elbette bir kıstas. Ama ana hikaye,
Ama
ana bakılan
başarı bursu
hikaye
değil.
başarı
Yani
bursundan
aynen.
ziyade hani gerçekten bu paraya ihtiyacım var mı yok mu şeyi üzerinden değerlendiriliyor ki işte bir arkadaşım var. Üniversitede 6. yılı. Normalde Türkiye'de baktığında çok başarısız bir noktada bulabilirsin yani.
Altıncı yıl dedin lisansta mı?
Evet, lisansta 6. yılı.
Bremen'de.
Evet, Bremen'de. Bremen'de değil, İade'de ama Bremen'de yaşıyor kendisi. Üniversiteye mesela şey vardı bu yıl bir 500 euro'luk bir burs programı vardı. Ve Türkiye'de baktığında işte o kadar yıl üniversitede kalmış vesaire falan ders bırakmış işte ne kadar az ders bırakmış ne kadar çok ders bırakmasından farklı olarak o kadar yıl üniversiteyi bitiremeyen birinin başarı bursu veya herhangi bir burs alması imkansız ki KYK bursları bile
Galiba kesiliyor,
kesiliyor olabilir
evet.
yani.
Okulu uzattığında kesiliyor mu bilmiyorum ama
Ortalaman
galiba durum
1.80'in
o.
altına kaldığında mesela bursun varsa eğer kesiliyordu, krediye dönüyordu falan filan gibi hikayeler vardı mesela.
Doğru, öyle bir şey
Böyle
hatırlıyorum.
bir durumda mesela şimdi
Alamadım ki, bilmiyoruz ha.
okuldan
Yurdum ya
mesela buna
bizim.
rağmen şey alabiliyor 500 euro burs alabiliyor mesela. Şey işte başvuru programında işte neden şey yaptı işte geç kaldı. Çünkü şeydi mesela Erasmus stajı yapmış işte Erasmus yapmış falan filan daha işte şey kendimi geliştirmeye çalıştım falan filan
Bölüm
belki.
ne?
Uluslararası ticaret
Hı
olması
hı.
lazım. Onun üzerinden şey yapabiliyordu mesela. O kadar uzun yıldır okulunu bitirmiyor olmasına rağmen şu an 500 euroluk bir burs alabiliyor okulundan mesela yani. Hani 500 euro'da baktığında zaten bahsettiğim üzere 800 euro ile geçinebiliyorsun. Ve şey yani 6 yıldır okuyan birinin Türkiye'de böyle bir bursa başvurması bile imkansız. Çünkü bir sürü bunun şeyi var. Elimine hikayeleri var. Ve işte bir noktada yani daha erişilebilir gibi duruyor benim gözümde. Yani şu an etrafında gördüğüm insanlar üzerinden. Ki bu arada bahsettiğim arkadaşım da şey evet Erasmus yapmış, Erasmus stajı yapmış falan filan diyorum ama ortalaması gerçekten kötü yani. Almanya'da dörtlük sistem üzerinden ve işte bayağı 3'e yakın falan böyle bir ortalaması var.
Çok da kötü değil.
Hayır tam tersi ama bir en iyisi.
Ha, bir en
Tam
iyisi.
tersi
Ha,
aynen.
okey. Ha.
O yüzden de hani aslında başarılı bir çocuk da sayamayız yani hani.
Anladım. Şey, peki
Ki
Görkem,
kalan 3 tane dersi var FF kalan ve onları veremediği için mezun olamıyor falan filan. Hani FF dersin varsa zaten burs alma gibi bir imkan yok Türkiye'de
doğru.
herhangi bir kurumdan.
Doğru. Yani kesiliyor genelde aldığım burslarda. Şey, peki bu yani şey rakamlarını hatırlıyorum. Almanya'da özellikle işte seçmen katılımı daha düşük Türkiye'deki seçmen katılımına oranla. Yani Türkiye'de de politik atmosfer ne zaman işte görece daha stabil bir hale geldiğinde katılım oranı düşüyor genelde. Yani seçmenin sandığa gitme oranı azalıyor işte. Yani o politik gerilimin ve kutuplaşmanın daha yüksek olduğu dönemlerde genelde seçmen katılımı Türkiye'de şey yapıyor, tavan
Yükseliyor.
yapıyor falan filan. Avrupa'da hep gördüğümüz bir tablo var. Seçmen katılım Türkiye'nin hep altında rakamsal olarak. Ve bizim haliyle Türkiye'deki gençliğin, hatta daha genç çocukların politika hayatlarında çok ciddi bir yer işgal ediyor. Yani işte politik liderler, politik isimler, politik tartışmalar çocuklar tarafından takip edilmek istenmese dahi hayatlarının gündemini oluşturduğu için bir şekilde dahil olmak durumunda
Evet,
kalıyor
her
çocuklar.
şekilde haberdarsın ne
Bu,
olduğundan
yani
büyük ihtimal.
bunu böyle bu olumsuz bir şeydir diye söylemiyorum
Ki
ama
bence bu olumlu bir şeydir.
yani
Tartışılabilir ama ben
tabii
olumlu noktadan
yani
bakıyorum.
politik olmanın bir şeyi yok, sakıncası yok yani. Bence de politik olmak çok kıymetli bir şey. Almanya'da şeyi merak ediyorum. Yani gençliğin ya da Hollanda'da gittiğin şeyde. Gerçi Hollanda'da Erasmus'a takıldım diyorsun. Çok gözlem yapmamışsındır
Yani
belki
şey
de.
alternatif gruplarla orada da biraz
Ha.
bir şey mi oldu?
Yani
Alternatif Marksist atölyelere falan katıldım orada herhalde.
şeyi merak ediyorum orda.
Occupied buildinglerde
Orada
işgal edilmiş.
işgal
Aynen
evlerinde.
işgal evlerinde.
Orada şeyi merak ediyorum. Gerçekten bizde olduğu kadar bu kadar politik bir gençlik mi var yani? O politik etkisi nasıl gençlik
Şöyle
üzerinde?
yani Hollanda için konuştuğum zaman
Ya en başta program çünkü dertler meselesini açtık. Bu dertlerin günün sonunda varacağı nokta elbette politik talepler,
Kesinlikle,
politik
kesinlikle.
şeyler, iddialar. Haliyle tüm bu dertleri bireysel anlamda ortak dertlerimiz dışında görece daha rahat oldukları bir tablo söz konusu. Senin izlenimlerinden hareketle bunu söylüyorum,
Tabii ki.
paylaştıklarından hareketle. Bu da şeyi kırıyor mu yani? Daha apolitik bir yerde mi konumlanması sebebiyet veriyor insanların?
Yani şöyle Hollanda için konuştuğumuzda ya gerçekten şey üniversite içerisinde hiçbir noktada şey hissedemedim. İşte bir burada politik bir ekip var. Üniversite içerisinde politik bir tartışma söz konusu. İnsanlar üniversite öğrencileri politiktir gibi bir noktaya getiremedim. Çünkü kimsenin politik umurunda değildi. Herkes işte startup kovalayalım, rahat yaşam, işte çıkınca otumuzu üfleyelim, sohbet edelim, partileyelim. Cidden böyleydi yani. Hani şey bu arada şey bu lokal öğrenciler için de aynı hikaye. Yani şey okulun içerisinde hissedilebilen bir hava. Yani politik hiçbir mesaj göremiyorsun. İşte insanların giyim kuşamından herhangi bir politik mesaj almıyorsun. İşte şey yok yani
Kentin sokaklarında,
sokaklarında herhangi bir
duvarlarında.
politik bir şey yani politik grafitiler bulamıyorsun. Evet grafiti Hollanda'da da çok popüler. Ama işte Türkiye'deki gibi yani politik olmayan
Grafiti sanat içindir.
ya politika ile alakalı herhangi bir şey söz konusu olmuyor. Stickerlar mesela yine aynı şekilde işte hep şeydir böyle, saçma sapan eğlence içerikli işte goy goy işte belki sıkıntılı bir tabir olabilir ama taşak muhabbeti şeydir ya. Yani gerçekten böyle çünkü baktığında işte şeydir ya seninle dalga geçen ya işte böyle bir şeyleri komiklikler yapan şakalar yapan falan filan stickerlar, grafitiler falan filan görebiliyorsun. Ama Almanya'da mesela bu çok daha farklı. Almanya'ya girdiğinde, Almanya'nın şeyde o merkez tren istasyonuna indiğinde gerçekten şeyi hissedebiliyorsun. O politik hava gerçekten çok hakim. Yani şey, insanların giydiği kıyafetler üzerinden bunu çıkartabiliyorsun. İşte şehrin sokaklarındaki grafitilerden çıkartabiliyorsun ki Almanya'da grafiti Hollanda'ya göre çok daha yoğun. Ve her yerde şey politik grafitiler görebiliyorsun. İşte mesaj içeren, içerisinde bir mesaj barındıran grafiti görebiliyorsun. Sticker akıl almaz derecede yoğun bir iş. Yapılan her şey için sticker çıkartılıyor. Her şey için. Yani şey bir amatör futbol kulübün varsa işte eğlenceliklerine katılıyorsan da sticker çıkartıyorsun. Politik bir organizasyonun varsa da
Ya çok
sticker
aslında gerçekten kullanışlı bir şey. Ama Türkiye'de bir türlü o siyasal
İşte
iletişim
oturmuyor. Ki yok asla yok.
bağlamında
Ve
şey
çok çok da
yapılmadı
hoş
yani.
mesajlar da içeriyor. İşte şehrin sokaklarının hepsinde işte o duvarlarda stickerlara karşılaşıyorsun. Otobüs duraklarında stickerlarla karşılaşıyorsun. İşte elektrik direklerinde stickerlarla karşılaşıyorsun. Ve o kadar keyifli artık yani ben çok keyifli buluyorum en azından. Çünkü şehirde gezerken gerçekten çok farklı şeyler görüyorum. Mesela şey vardı. Benim ev arkadaşlarımın Balern diye bir şey var. Balern şimdi anlam olarak nasıl açıklarım bilmiyorum
Siz
ama Balern
nasıl
diyor.
diyor?
Balern diye bir şey var. Futbol takımları var mesela. Şehrin her yerinde şey görüyorsun. İşte Balern stickerları görüyorsun. İşte L'yi yok çekiç orak yapmışlar. İşte yok futbol topu yapmışlar. E üzerinden böyle falan filan. Böyle değişik değişik stickerlar ve her yere. Ya baktığında amatör bir futbol takımı. Kendi aralarında fanliklere katılıyorlar falan. Ki hakemin olmadığı işte daha şeyliklere de katılıyorlar. Ve şeyler. Bunun için bile her dakika sticker yerleştiriyorlar her yerde. Evlerin her yere stickerlar. Evlerin kapıları mesela direkt sticker kaplı şeyler. Mutfaklar mesela şu an yeni taşınacağım evin bir duvarı böyle komple masanın olduğu duvar sadece stickerlarla kaplı mesela. Hani Türkiye'de baktığında çok bu çok hakim bir iş değil. Ki üniversite içerisine girdiğimde mesela üniversiteye ben ilk girdiğimde üniversitenin önünde indim tramvay istasyonunda ve beni ilk karşılayan şeydi mesela. Fuck Amazon işte falan filan adlı bir grafiti okulun direkt duvarında. İşte şey bir okulun direkt giriş kapısında büyük bir LGBT bayrağı ve çevredeki işte merdivenlere asılı okuldaki işte ASLA diye adlandırılan öğrenci kulübüne bağlı işte diğer politik tüm öğrenci kulüplerinin şeyleri pankartları işte içerisinde antifaşist hareketler antifa işte antifa üniversitelilerden tut işte ne bileyim feminist harekete şu üçüncü dalga feministlere işte LGBT hareketine işte yeşillere falan filan hepsinin şeylerin pankartlarını okulda görebiliyorsun. Yani Türkiye'de bu zemin belki geçmişte vardı ama şu an üniversitelerde herhangi bir politik hava çok hissedilebilir değil.
Doğru.
Yani şey bilmiyorum evet yine birkaç devlet üniversitesi nasıl işliyordur? Hani biraz daha politik olarak bilinen işte ne bileyim Ankara Üniversitesi olabilir, Gazi Üniversitesi ya olabilir, İstanbul Üniversitesi olabilir.
İstanbul Üniversitesi yani Beyazıt bu işin 68 kuşağından hareketle.
Havuzlu da alacak.
Havuzlu bu işin şey başkenti diye tabir edebiliriz. Ya ben geçen hafta okuldaydım. Okulda bir tane pankart yok, bir tane afiş yok, bir tane hukuk kulübünün şeyi yok. Yani hukuk kulübü dememin nedeni de hukuk kulüplerinin çeşitli siyasi çizgilerce
belirlenip
şey yapıldığı için açılmasıyla alakalı söylüyorum. Keza işte siyasal bilgiler fakültesi var okulda, orada iktisat fakültesi var. Hani bunlar da en hatta hukuktan daha da politik siyasal ve iktisat tarihsel şey itibariyle söylüyorum. Ama hiçbir şey yoktu okulda. Yani İstanbul Üniversitesi'nde özellikle böyle bir durum yok. Diğer okulları bilmiyorum. Onlar hakkında yorum yapamayacağım ama o zaten hani Türkiye'de üniversite içerisinde bu tarz şeyler çoktan kırıldı.
Evet, ya mesela şey
yapmayalım bence. Şey yorumunu yapayım. Soruma cevap vermedim bence.
Dur hemen yani sonra tekrar dönebiliriz.
Sticker falan dedim. Bizi siyasal iletişim araçlarıyla kandırdın. Asıl soruya cevap vermedin.
Yani bunların önce şey söyleyeyim. Mesela Kadıros Üniversitesi'nde hikaye şuydu. Bırak herhangi bir politik şey asmayı, işte pankartı, politik bir çıktığı A4 kağıdını pank şeyleri asmayı, okulun kendi kulübünün yaptığı etkinliğin pankartını asmak için bile 1000 tane yerden izin alman gerekiyordu. Yani zaten şey belli, o olaya izin verilmiş, tarih saat belli, katılacaklar belli, katılım listesini açıyorsun, okulun resmi Twitter hesaplarından, Facebook hesaplarından etkinliği paylaşıyorsun. Ama okulun içerisine pankart asmak için işte pankartını hazırlıyorsun, pankartını okula gönderiyorsun, onay gelmesini bekliyorsun, onay gelmeden asamıyorsun. Eğer görülürse ki okul içerisindeki görevliler her dakika zaten geziyor, doğrudan söküp alıyorlar. Hani böyle bir durum söz konusu. Yani okullarda içerisindeki o politik hava tamamen Türkiye'de kırılmış durumda.
Ama şimdi şeye dönelim. Öğrenciler üzerinde söyledik. Bizim bu... tüm bu havaya rağmen öğrencilerin politik olması üzerinden konuştuk bu meseleyi. Almanya ile Hollanda arasında bir şey kurdun. Evet. Karşıtlık kurdun. Hollanda'da
yine öğrenciler üzerinden.
Böyle bir laylaylum. Almanya'nın da büyük ihtimalle tarihsel mirası ve işte bu su altı medya meselesi var ya. Şeyde yanılmıyorsam. Filmin adını hatırlamaya çalışıyorum. Ekmek ve Gül olabilir mi? Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ekmek ve Gül diye. Ekmek ve Gül değildi ya. Sophie School'da. Sophie School adlı filmde geçiyordu. Orada mesela su altı medyası şeyinin kavramının işlendiği bir filmdi. Tabii İkinci Dünya Savaşı dönemi falan anlatılıyor, klasik baskı dönemi. Ve oradaki işte bu mücadeleyi yürüten kadın... okulda bildiri dağıtacaklar, yasak falan filan. Tüm bildirileri okulun içerisinde fırlatarak, saçarak işte en azından insanların okumasına sebebiyet veriyor ve bunlar böyle gizli bir şey. Su altı medyası diye tabir ettiğimiz gizli bir örgüt falan filan. O dönem şeye karşı işte Nazi rejimine karşı bir muhalefet örgütlemeye çalışan bir kitle. Şimdi Almanya'nın zaten tabii ki de tarihsel koşulları itibariyle bu politik ruhunun olması Hollanda'ya göre çok daha basit. Yani Hollanda deyince benim aklım hemen uluslararası hukuk, barış falan böyle şeyler geliyor. Hollanda dediğinde zaten çağrışan nokta bu yani. Tüm o tarihsel süreç içerisinde durdukları pozisyon belli.
Ama şey mesela şimdi şu an Facebook paylaşımlarından falan takip ettiğim kadarıyla arkadaşlarım üzerinden şey mesela bu Geert Wilders'ın işte Hollanda için Özgürlük Partisi'nin etkisiyle hafif bir politikleşme söz konusu mesela orada.
Evet.
Soruya geri dönebiliriz.
Böyle bir dipnot Almanya'da sen bulunduğun şey itibariyle ya da okulun itibariyle belki bir şey olduğunu söylüyorsun. Politik bir havanın olduğunu söylüyorsun. Öğrenciler de tesis etmiş bir şey mi bu peki tüm anlamıyla? Yani şimdi Beyazıt'ta da politik bir hava vardı ama şey açısından bunun %50'ye vurduğunuzda çok ciddi bir kesimine tekabül etmiyor.
Yani güzel yani güzel bir soru.
Okulda da ya şöyle söyleyeyim, okulda oturup bir şey yapıldığında, bir araya gelindiğinde 20-25 kişiyle bir araya gelirdin. Çünkü tüm o aslında etkiyi yaratan 25-30 kişilik bir toplam genelde. Tamam.
Yani okullarda. Şey aslında Almanya nezdinde şey yorumunu yapamam. Hani çok çok işte büyük çoğunluğu işte politik değil, hiç tınlamıyor vesaire falan filan gibi hikaye yapamam ama elbette şey hissedilebiliyor. Yani bir kesim var ve işte üniversitelerin, öğrencilerin, işte gençlerin bu kadar politik olmasından sıkıntılı. Ve işte şey, abi ne işimiz var? Bakalım işimize Siemens'te stajımızı yapalım, işte Bex'te çalışalım, Mercedes'e mühendis olarak girelim falan filan gibi kafasında olan çok fazla insan var tabii ki. Ama yani şey, genel öğrenci profiline baktığımızda, özellikle tabii ki şeyleri dışarıda bırakıyorum burada, uluslararası öğrencileri, işte ben gibi uluslararası öğrencileri. Ama lokal öğrencilerin en azından benim karşılaştığım kadarıyla hepsinin böyle bir şeyi var. Politize olmuş hali var. Evet, bir kısmı şey, çok bunu tınlamıyor, çok şey yapmıyor vesaire, işte geri plana atıyor vesaire. Ama çok yoğun olarak şey hissediliyor. Hepsinin böyle bir politik okuma zemini var. İşte ya, bu belki şey de olabilir, Bremen nezdinde bir şey de olabilir. Bir belki Bremen satışı da yapar, Bremen hikayesi de anlatabilirim, işte özgürlükler şehri Bremen falan filan. Hani üniversitenin de böyle bir şeyi var. Üniversitede şey bir, Almanya nezdine göre işte daha politik bir üniversite.
Anladım.
Üniversitenin şeyde geleneği olarak da, yani çok eski bir üniversite değil bu arada, çok genç bir üniversite. Ama o genç üniversite olmasına rağmen işte üniversitede o politik duruşunu yansıtan bir üniversite. Yani hani eğer şeyse insanlar, biraz daha işte sağda kalıyorsa, işte biraz daha şeyse, sağ tarafta kalıyorsa, işte o siyaset kulvarının sağında kalıyorsa, Bremen'de çok olmak istemiyor. Çünkü üniversiteye şey, birçok noktada şey yorumları görebiliyorsun internet üzerinde. İşte solcular tarafından işgal edilmiş üniversite, işte falan filan, sol örgütler burada falan bulunuyor. Yok işte, bu tabii forumlarda okuduğum şeyler. Hani evet, Almanya'da şehirlerdeki diğer üniversitelerin hepsine falan hakim değilim. Forumlarda gördüğüm kadarıyla şey falan gibi yorumlar yapılıyor mesela. İşte farklı şehirlerde sol örgütlerde çalışan, işte sol örgütlerle bağlantısı olan öğrenciler özel olarak puanları daha yüksek de olsa vesaire falan filan Bremen üzerinden okumaya geliyorlar. Çünkü o politik ekip Bremen'de çok etkili. İşte bir şehir eyaleti olmasından kaynaklı olarak da şehirde işte bir şeyleri dile getirmek çok daha kolay. İşte bir eylem yapacağın zaman çok yoğun bir polis engeliyle karşılaşmıyorsun. Polis biraz daha anlaşılabilir noktada kalıyor. Çünkü eyalet yasaları biraz daha şey, esnetilebilir düzeyde. Haliyle şeyde, kentin de böyle bir şey havası var, işte biraz daha politik havası var. O şey, işte insanların biraz daha esnek olarak politik etkinlikler düzenleyebilmesine olanak sağlıyor.
Aynen.
Bu da biraz belki hani benim yorumumu gerçekleştirmiş olabilir. Yani mesela belki işte Berlin'de bir üniversiteye gittiğinde, işte Berlin'in bir bölgesinde işte bir üniversiteye gittiğinde bunu çok hissedemezsin. Ya da işte Bremen'in biraz daha dış bölgesinde kalan Jakobs diye bir üniversite var mesela, özel bir üniversite. Oraya gittiğinde belki bu siyasal zemini çok fazla bulamayacaksın. Yani orada şey, çok daha şey kesin. Biraz üniversiteden de şekillenen kaynaklı yani bir şey ve şehirden de aynı zamanda şekillenen bir iş.
Hani burada bir genellemeye sebebiyet vermek değil. Sonuçta İstanbul'dan bahsettik. Ben İstanbul Üniversitesi'ni anlattım. Sen Kadir Has'ı anlattın. Şu an Türkiye'de aynı konumdalar belki bu tablo itibariyle, ama bundan 10 sene önce, 15 sene önce belki şey, ciddi bir fark
kesinlikle
vardı. O yüzden de zaten hani Bremen özelinde ve şeyde bir değerlendirmeyi de sınırlı tutmamızın nedeni bu. Çünkü o haddini aşan bir genelleme yapmış oluruz.
Kesinlikle.
Benim senin
sonra cevap verebildim bilmiyorum bu arada
senin
hala.
Senin paylaşımlarından ve şeyden de görebildiğim kadarıyla, işte anlattıklarından da takip edebildiğim kadarıyla daha politik yönüyle ön plana çıkan bir şey okul ve
yani şeyi anlatabilirim. Bremen mıskacıları hikayesine dönebilirim. Bilmiyorum sana anlattım olur bunu, ama her yere sattığım her yerde anlattığım hikaye.
Sattı, programı kapatalım.
Ha, mesela Bremen'in tarihsel olarak bir şey de var. İşte özgürlükler şehri gibi bir adlandırması da söz konusu. Şöyle Almanya'da işte şehir devletleri şey olmaya başladığında, yok olmaya başladığında Bremen şey, güçlü bir şehir devleti. Çünkü Kuzey Almanya'nın ticaret merkezlerinden, işte o liman şehirlerinden bir tanesi. Haliyle o ticaretin getirisi olayıyla çok güçlü bir şehir. Haliyle şehir devletlerinin bir kısmı birleşmeye başladığında Bremen işte şey deyip o kendinden daha güçlü hale gelmiş olan o birleşik devlete, işte ben sana vergimi vereyim ama ben hala özgür kalayım gibi bir şey söz konusu. Tavrı söz konusu. Ve içeride işte insanlar biraz daha o ekonomik refahın da getirisi olarak daha özgür yaşayabilme şansına sahipler falan filan. Ve haliyle bu durumu gören eşek, tavuk vesaire falan filan hayvanlar da, işte farklı devlet, farklı işte o bölgelerden hayvanlar da şey, Bremen'e özgürlüklerine ulaşmak için yola çıkıyorlar. Bremen mızıkçıların hikayesi de bunun üzerinden mesela. Yani o hayvanların aslında ulaşmak istedikleri şey, işte o çiftliklerindeki baskı ortamından, o çiftliklerindeki zorluk ortamından kurtulup işte özgürlükler şehri, daha rahat yaşanabilir şehir, işte daha refah şehir Bremen'e ulaşmak isteği. Ve hepsi yolda ölüyorlar mesela.
Hayvan çiftliği yani Bremen aslında.
Ya şimdi burada George Orwell'a George Orwell'a birkaç sözümüz var.
Orada 1984'de okul bugünleri aldı.
Big Brother. Yani şey de tarihsel olarak da aslında Bremen'in bir şeyi de var. İşte o belki şeyin de getirisi o. İşte şu an diyorum ya eyalet yasalarının biraz daha işte rahat, biraz daha esnek falan filan gibi bir tabir kullandım mesela. İşte söyle yani oradan en azından Bremen'in o arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla bu şey bir noktada. İşte tarihsel olarak o Bremen'indeki şehir devletinin getirisi bir iş.
Peki mızıka muhabbeti ne peki?
Çünkü şey yolda hayatta kalmak için şey çalıyorlar. Müzik yapıyor şeyler, hayvanlar. Hmm. Ama mızıkacı aslında önemli olan hikaye
göçebe,
o değil.
Göçebe kültürüyle entegre bir
ya
şey.
Bilmiyorum o kadarını. Hatırlamıyorum çok fazla hikaye ama ana hikaye aslında orada şey. Bunu da şimdi herkese sattığım için çok fazla anlattım. Çok mutluyum bunlar. Satabiliyorum. Satabilecek bir şeyim var. Ana hikaye şey yani. Orada özgürlükler şehri Bremen'e ulaşmak. Hani Bremen'in şehir olarak da kültürel olarak bir şey var. İşte daha özgür, daha işte politik olarak bir şeylerin daha rahat dile getirilebildiği falan filan gibi bir şey söz konusu. O tarihsel süreçten gelen işte esneklikle de beraber işte eyalet yasaları mesela daha şey daha rahat, daha esnetilebilir. Ki kendisi de bir şehir eyaleti olduğu için o işte yine o tarihsel gücün getirisi olarak bir işte bahsettiğim hikaye üzerinden daha özgür olmasına kaynaklı olarak bir şehir eyaleti ve haliyle çok yoğun şey üzerinde değil, işte çok sıkıntılı eyalet yasalarına sahip değil mesela diğer eyaletlere göre.
Yani Bremen deyince aklımıza bir sen, bir de Tuncay Şanlı geliyor.
Şey, Barış Manço'nun arkadaşım Eşek şarkısına çektiği klip mesela.
Bremen'de mi?
Bremen'dedir. Hani o küçük heykel.
Bunlar hep bilgi mesela.
Ya mesela bak.
Neyse, yavaş yavaş kapatalım programı. Biraz da uzun oldu. Yani çok da uzun
şey vardı. Yani bugün programı çektiğimiz gün hatta bu Mediapod Akademi'nin programından bir tweet paylaşılmıştı. Sevgili Uras Kaspar, çok uzun program yapmayın. Anneniz, annesi olsa bile insanlar sizi dinlemez falan gibi bir şey gelmişti. Umarım bizi dinlemişsinizdir yani. Bu dakikaya kadar.
Zaten annemiz dinlemiyor. Çok ciddi bir problem. Problem yok. Görkem teşekkür ederiz. Yani hem bize Bremen'i hem Avrupa tecrübelerini
övüyoruz.
Anlatmış oldun. Hem de bu dertlerin orada da karşılığını da görmüş olduk. Yani elbette benzer dertlerimiz var. Örtüşen, kesişen dertlerimiz söz konusu. Teşekkür ederiz. Yani bence güzel, keyifli program oldu.
Ben teşekkür ederim.
Sen artık bir fahri
konsolos.
Şey, fahri büyükelçi gibi şey yaptığın için, fahri konsolos gezdiğin için şey güzel oldu. Görüşmek üzere diyelim.
Kuluç Kapot'tan bu kadar.
Bu kadar.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.